Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış programına hoş geldiniz. Akın Hocam, Evren Hocam ve Serdar Hocam'la birlikteyiz. Nasıl başlayalım hocam programımıza?
Yani her gün inşallah Kur'an'dan, hadislerden inşallah konular anlatıyoruz. Şimdi bir karakter var. Hocamızın da özellikle üzerinde durduğu bir karakter. Dini yobaz bir şekilde... dinde olmayan, mesela Kur'an'da olmayan, peygamberimizin uygulamalarında olmayan şeyleri, konuları dine sokarak din budur diye insanlara empoze etmeye çalışan bir grup var. Ve de normal baktığımızda belki inkar eden birisinden bile çok daha fazla bu insanların dine zarar verdiğini görüyoruz. Çünkü şimdi özellikle hani herkes bunu etrafında mutlaka görüyordur. Birisine baktığımızda eğer dini yaşamıyorsa o kişiye mesela dinle ilgili bilgisini sorduğumuzda bildiği şeylerin hep bu yobaz güruhun anlattığı dinle, peygamberimizin sünnetiyle sallallahu aleyhi ve sellem ve akılla hiçbir şekilde alakası olmayan bilgilerden oluştuğunu görüyoruz. Bu tarz kişilerin bildiği bilgilerin. Yani dolayısıyla aslında gerçek dini bildiği zaman bir insanın yani reddetmesi mümkün değildir. Yani aklı başındaysa, yerindeyse. Gerçek Kur'an'daki hükümleri, peygamberimizin gerçek uygulamalarını bildiği zaman bir insanın yani hiçbir şekilde akla mantığa aykırı olmadığı için reddetmesi vicdanen mümkün değildir. Ama tabii bu tarz insanların anlatımlarına baktığımız zaman dinle hiçbir alakası olmadığını görüyoruz. Yani Kur'an'la hiçbir alakası olmadığını görüyoruz. Tabii ki bir insan Kur'an'la dinle alakası olmayan şeyleri savunabilir. Yani bu kendi şahsi fikridir, savunur. Ama bunu ben dini savunuyorum. Ben dindarım, ben Müslümanım, Allah bize bunu emretti diye savunursa o zaman biz ona karşı çıkmak zorunda kalıyoruz. Yani çünkü gerçek dinde olmayan şeyleri anlatıyorlar. Mesela ne anlatıyorlar? İşte sürekli üzerinde durduğumuz bir konu mesela, çok kilit bir konudur. Ehli kitaba karşı bir düşmanlık olması gerektiğini, kesinlikle onlarla görüşülmemesi gerektiğini, İşte onlarla muhatap olunmaması gerektiğini, yani mesela birisi görüşse bile hemen onunla ilgili işte dine aykırı hareket ediyor diye yorumlar çıkardıklarını görüyoruz. Fakat biz Kur'an'a baktığımızda ve Peygamberimizin sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem baktığımızda hiç böyle bir şey görmüyoruz. Tam tersi, bakın ben ayetler okuyacağım şimdi. İnşallah. Şimdi bu tarz kişilere sorduğumuzda bize diyorlar ki, ehli kitap hakkında ne düşünüyorsun? Hepsi aynıdır diyorlar. Yani hepsi Allah katında haşa aynıdır diyorlar. Ve hepsinin de dinle alakası yoktur diyorlar. Biz Kur'an'a bakıyoruz. Allah bize bu konuda ne buyuruyor? Şeytan Allah'a sınırım. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Ali İmran suresi 113. ayette Allah buyuruyor bize bunu. Bakın Allah onların hepsi bir değildir diyor. Biz bu güruha soruyoruz. Bu ufak da olsa sayıları dine zarar vermiş bir güruhtur. Allah'ın dilemesi dahilinde tabii ki. Kendi başlarına olmaz. Onlara soruyoruz, diyorlar ki hepsi birdir diyorlar ehli kitabın. Hepsi dinsizdir diyorlar. Hatta Allah adına haşa karar verip hepsi cehenneme gidecektir diyorlar. Kesinlikle böyle onların doğru yolu bulması mümkün değildir. İslam zaten onlara anlatılmaz, tebliğ yapılmaz. Hiçbir şekilde böyle dinden engellemeye çalışıyorlar onları, gerçek hak dinden. Allah ayette onların hepsi bir değildir diyor. Bir topluluk vardır ki, bakın bir topluluk olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla o bir topluluk varsa biz hepsi aynıdır diyemeyiz. Ayetten bu çıkıyor. Gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar buyuruyor Allah ayette. Şimdi mesela onlara karşı nasıl tebliğ yapılır? Yok, onlara tebliğ yapmaya gerek yok diyor. Mesela. Yani biz onlarla hiçbir şekilde görüşmememiz gerekiyor diyor. Ama Allah ayette, Fussilet suresinde 34. ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun onu vermiştir buyuruyor.
Maşallah. Ayette.
Yani kötü bile davransa karşı taraf, bakın hani baktığımız zaman karşı tarafın iyi davrandığını da görüyoruz. Ehli kitaptan pek çok kişinin iyi de davrandığını görüyoruz. Ama onu bırakın. Kötü de davransa, hani düşmanca bir tavır da sergilese, Allah diyor ki ayette, iyilik de kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır buyuruyor. Yani kötü bile davransa onu güzel bir üslupla karşılayarak kötülüğü uzaklaştır. O zaman karşındakiyle sanki sıcak bir dost oluvermişsindir buyuruyor Allah ayette. Ya bunu zaten normal gündelik hayatta da bir insan denesin. Bunun net neticesini hemen alır. En basiti trafikte mesela sürekli insanlar birbirlerine karşı mesela sert çıkışlarda bulunabiliyorlar. Hemen anında mesela çok sert, gergin bir ortam olabiliyor. Halbuki bir taraf sert bir üslup gösterdiği zaman diğeri onun iki katıyla karşılık vereceğine kusura bakma deyip mesela özür dilese, karşı tarafa bir bakıyoruz, tamam sen de kusura bakma deyip devam ediyor. Bakın ayetin tecellisini görüyoruz. Yani en ufak bir trafikte bile, ki gündelik hayatta mesela size düşman olan birisine siz ısrarla sevgi gösterin, o düşmanlığına devam edebilir mi? Mümkün değil. Allah'ın çok önemli verdiği sırlardan bir tanesidir bu. Aşkım. Karşı tarafa sevgi göstermek inşallah. Başka bir ayette Allah, Nas suresi 125. ayette Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Güzel öğüt verin diyor Allah ayette ve hikmetle çağırın diyor. Yani hikmetli konuşun diyor. Boş hurafe anlatmayın diyor. Mesela Ehli Kitabı adam biliyor zaten, yani kendisi de inanmadığı için o inanıyorum dediği hurafelere. Şimdi Ehli Kitap'la karşı karşıya geldiği zaman, şimdi eğer tebliğ yapmak zorunda kalırsa hurafe anlatacak. Hurafeye zaten kendi inanmıyor. Karşı tarafı nasıl inandırsın?
Tabii.
Çünkü zaten baktığımızda bu tarz o küçük güruhtan bahsediyorum yalnız. Bunların sayıları azdır. Çok azdır hatta. Çok çok azdır. Baktığımız zaman zaten anlatımlarından da kendilerinin de inanmadıklarını anlıyoruz. Yani mesela biz burada anlatımları nasıl yapıyoruz? Allah'ın izniyle hocamızı örnek alıyoruz inşallah. Hocamızın anlatımları nasıldır? Normal konuşma üslubundadır. Samimi üsluptadır. Hiçbir şekilde hocamız yayın sırasında üslubunu değiştirmez. Yani biz biliyoruz ve şahidiz buna. Biz de hocamızı örnek alıyoruz ve biz gerçekten inandığımız şeyleri anlatıyoruz ve bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz. Yani biz burada işte sesimize böyle değişik bir tonlama verip ondan sonra daha yavaş, daha değişik bir şekle sokup da dini anlatmıyoruz inşallah. Yani inşallah. Biz normal konuşma üslubumuzla anlatıyoruz. Ama şimdi tabii bunu neden böyle yapıyoruz? Anlattığımız şeylere kesin inanıyoruz. İnşallah.
İnşallah.
Ve de yani anlattığımız zaman bu samimi anlatımla zaten Allah'ın izniyle kalplere etkili olabiliyor.
Tabii.
Ama diğer tarafa baktığımız zaman zaten anlattığında kendi de inanmadığı için karşı tarafı etkilemesi için mutlaka bir üslup değişikliğine gitmesi gerektiğini tabii, düşünüyor. Maşallah. Ve bu çok daha fazla zarar veriyor. Yani buna çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Söylediğin gibi Akın Hocam, lafını kesiyorum. Sevgisiz oldukları için ve anlattığı kişinin dine yaklaşmasını istemediği için o hurafeleri anlatmaya mecbur.
Evet.
İnşallah. Çünkü karakterlerinde fitneci bir yapı var. Hani fitne çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de hemen bir ayet okuyayım inşallah. Sonra inşallah devam et. Bakın hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır. Ama şuurunda değillerdir diyor Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 11 ve 12. ayetinde. Ayetten de anlaşıldığı gibi ıslah edicileriz. Yani doğruyu anlattığını, onu samimiyetini sanki samimi olarak samimi yolu anlattığını düşünüyor. Halbuki kendisi de biliyor hurafeleri anlattığını. Kendisi de Allah'a inanmıyor. Çünkü öyle aşağılık bir karakter. Münafık karakteri. Dolayısıyla fitne çıkartacak her yolu deniyor inşallah. Bununla ilgili birçok ayet var. İnşallah tekrar
evet,
devam ederiz.
İnşallah. Dediğimiz gibi hikmetle Allah çağırmamızı emrediyor. Hurafelerle değil yani. Kur'an'daki biz bir ayeti söylediğimiz zaman mesela onların hepsi bir değildir ayeti. Okuduğumuz zaman normalde mümin karakterindeki mesela demek ki hepsi bir değilmiş. Allah bu şekilde buyuruyormuş deyip bu konudaki fikrini hemen düzeltir. Ama değişik bir karakteri varsa eğer tabii ki kendi kafasında gitmeye devam edecektir. Mesela bu tarz insanlara baktığımız zaman helal ve haram koyma gibi bir çirkin cesaretleri olduğunu görüyoruz. Ayette Allah dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler buyuruyor Allah ayette. Yani bunların aynı zamanda mesela haram olmayan bir şeyi haram diyorlar. Helal olmayan bir şeyi helal diyebiliyorlar. Baktığımız zaman tamamen Kur'an'a ters uygulamalar olduğunu görüyoruz yaptıkları şeylerin. Ve bunu yaparken de şöyle bir iddiaları var. Biz yani bu şekilde öğrendik. Yani bize zaten böyle geldi. Biz de bunu Allah'ın emri olarak yapıyoruz diyorlar. Bakın Araf suresi 28. ayette Allah yine bildirmiş bunu. Şeytan Allah'a sınırım. Onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde, yani Kur'an'a aykırı bir şey yaptıklarında, Kur'an'ın ayetlerine aykırı bir şey yaptıklarında, biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti derler. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Mesela biraz önce bahsettiğimiz konu gibi. Allah bize ehli kitapla düşman olmayı emretti diyor mesela. Nereden öğrendin? Allah bize bunu emretti. Biz de atamızdan bu şekilde öğrendik diyor. Ayetlere baktığımızda peygamberimizin uygulamaları var mesela. Geliyor ehli kitaptan birisi. Kendi cübbesini yere seriyor. Onun üzerine oturtuyor. Mesela Yahudi birisinin cenazesi geçerken ayağa kalkıyor. İşte selam veriyor. Buna benzer çok fazla uygulaması var. Zaten Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emrediyor. Onları tek bir Allah inancına tevhide çağır diye emrediyor inşallah. Tevhide nasıl çağıracak görüşmeden peygamberimiz? Yani evet. Karşılıklı oturup konuşması lazım. Yemekleri size helaldir buyuruyor Allah ayette. Sizin de onların yemekleri size helaldir. Karşı taraf, iki taraflı birbirimize yemek yemeye gidebiliyoruz mesela. Sohbet ediyoruz bu yemek sırasında. Yemek başına oturup mesela önümüze bakmıyoruz. Değil mi? Sohbet ediyoruz bakın. Tek bir Allah'a inanalım. Allah'a hiç kimseye şirk koşmayalım. Hiçbir varlığa şirk koşmayın diye birbirimize inşallah öğütte bulunuyoruz. Hikmetle öğütte bulunuyoruz inşallah. Ve mesela bunların yine çok daha değişik özellikleri var. Mesela Nisa suresi 46. ayette kelimeleri konuldukları yerden saptırırlar. Böyle bir özellikleri var. Mesela siz onu Kur'an anlayamazsınız o ayeti derler. O zaten onların mesela o tarz kişilerin en büyük silahıdır. Yani mesela çok açıktır hüküm. Zaten Allah ayette apaçık kitabı andolsun buyuruyor Kur'an'la ilgili. Kur'an'ın bir özelliğidir apaçık olması. Ama size şöyle bir şey söylendiği zaman sen o ayeti anlayamazsın. Bak o ayetten çıkan sonuç şudur. Mesela onların hepsi bir değildir diyor Allah ayette. Sen onu anlayamazsın. Onların hepsi birdir demek istiyor o ayette der mesela. Yani böyle bir şekilde din yaşanmaz ki yani. Böyle bir şekilde dinle ilgili doğrular bulunamaz ki Kur'an'daki doğrular. Yani o zaman herkes kafasına göre bir şey söyler. Sen Kur'an'ı anlayamazsın deyip ben bir şey söylüyorum der. Onu anlatır. Tabii ki böyle bir şey olmaz. Yine Ali İmran suresi 78. ayette Allah. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Mesela şuna da çok şahit oluruz. Bak ayette Kur'an'da şöyle geçiyor der. Söylediği şey hadis bile değildir. Bakın buna çok dikkat edin. Kur'an'da şöyle geçiyor der. Bu konunun hükmü şudur der. Söylediği şey ne Kur'an ayetidir ne hadis diye rivayet edilen bir sözdür. Peygamberimizin sözüdür. Tamamen birisine ait bir söze bakar söylediği şey. Ama o kitaba doğru eğip bükerler diyor Allah dillerini. Siz onu yani bu okur göründüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. Bakın Allah ayette bu karakterin yaptığı bütün oyunları detaylı olarak deşifre etmiş. Tabii biz bunları Kur'an'ı okuyarak anlayabiliriz. Tabii. Yoksa kendimiz bu şekilde kendi kendimize birisinin söylediği şeyin Kur'an'a uyup olmadığını, uygun olup olmadığını bilemeyiz. Kur'an'ı okuyarak ancak anlayabiliriz.
İnşallah.
İnşallah. Mesela yine Haç suresi 8. ayette insanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Bir de bu tarz kişilere baktığımızda sıfır bilgi olduklarını görüyoruz. Yani böyle hiç bilgisi yok. Ama tartışma dediğiniz zaman üstüne yok. Yani ayet söylendiğinde o ayetle ilgili saatlerce tartışabilir. Bilgin var mı? Daha önce bir şey okudun mu? Yok, okumadım ama bilgisiz bir şekilde çok güzel tartışırım diyorlar. Tabii Allah yine buna da dikkat çekiyor. Yine çok önemli ayetlerden tabii hepsi önemli. Bir tanesi 78. ayet Bakara suresi. Onlardan bir kısmı ümmidir, kitabı bilmezler. Bakın Allah Kur'an'ı bilmediklerini söylüyor. Bildikleri bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler. Bakın ayeti bir daha okuyorum. Yani üzerinde durulması gereken İnşallah. Ve çok düşünülmesi gereken bir konu. Onlardan bir kısmı ümmidir, kitabı bilmezler. Kur'an'ı bilmiyorlar hiçbir şekilde. Bildikleri bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir. Yani hurafe adına sınırsız bilgileri var. Bir sürü asılsız şeyler biliyorlar. ve yalnızca zannederler. Ben öyle zannediyorum diyor. Tabii. Yani bu hükmün böyle olduğunu zannediyorum diyor. E tabii buna yani ahirette bu hesabı verilecek bir konudur. Yani hesabını verir diyeceğiz ama hesabı verilecek bir konudur.
Tabii inşallah.
Allah'ın dilemesi
dışında. İnşallah. Elhamdülillah Yüce Rabbimiz bize Kur'an ayetlerinde münafık karakterinin, müşrik karakterinin nasıl olduğunu tam anlamıyla gösteriyor inşallah. Biz de tabii bilip öğreniyoruz. Mesela güvenilmez olduklarını Cenab-ı Allah birçok ayetinde söylüyor. Mesela bunlardan biri, şeytandan Allah'a sığınırım. Bunlar içlerinde anlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar diyor Cenab-ı Allah Enfal suresinin 56. ayetinde. Mesela başka bir ayette de Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sığınırım sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onları lanetledik diyor. İnşallah tam bir güvenilmez karakter olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'den anlamış oluyoruz. İtaati bozarlar inşallah yani hep bir baş kaldırı halindedir. Samimiyetten uzak ve Allah onu söylüyor inşallah. Kalplerinde hastalık vardır diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah da hastalıklarını arttırmıştır diyor inşallah. Münafık karakteri hain bir karakterdir. Biz de inşallah hocamızın vesilesiyle öğreniyoruz inşallah. Kitabı da tanıtalım inşallah. Münafıkla Mücadelenin Önemi kitabı. İnşallah. Kardeşlerimiz bu kitabı mutlaka okusunlar inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir tarifi var. Mübarek diyor ki ve yine anlaşılmıştır ki diyor fesat kalptedir diyor. Eğer diyor bir şeyin esası bozuk olursa yani kalbi bozuk olursa detayı teferruatı tamir etmek fayda vermez diyor. Biz münafıklara ve müşriklere baktığımızda işte bu ortak özelliği görüyoruz. Kalpleri hasta bunların. Fesat var kalplerinde. Fücur var, fitne var. Tabii bu müminler için nimettir. Hocamız onu açıklamıştı. Münafıklar, özellikle münafıklar, müminin dikkatini, aklını kullanmasına vesile olur. Münafığın olduğu bir ortamda mümin teyakkuzda olur. Şevk ve heyecanlı olur. Böyle gözleri çakmak çakmak bakar etrafa. Çok dikkatlidir. Hayat bulur, can bulur yani. Böyle mümin çok aynı zamanda neşeli de olur. Heyecanlı olur. Mesela bu tür özel varlıkların yaratıldığını bildiği için müminler bunun tam aksi karakterini gösterirler. Mesela münafıkları Cenab-ı Allah çok güzel tarif ediyor. En güzel şekilde tarif ediyor. Müslüman bunu çok iyi okur ayetleri. Anlar münafık tavrı nasılmış diye. Sonra bunun tam aksini yapar.
Maşallah.
En şiddetli şekilde, en güçlü şekilde tam aksini yapar. Mesela münafık namaza üşenerek kalkıyor. Şimdi mümin cemaatinde olduğu için mümin cemaati namaz kılar 5 vakit. Değil mi? Sünnetleriyle beraber. Ne yapıyor? Mecbur kendini belli etmemek için o da namaz kılıyor. Ama istemeyerek, üşenerek yapar. Peki biz ne yapacağız? İsteyerek, seve seve, canı gönülden, aşkla, şevkle, heyecanla böyle saatten önce uyanacağız sabah namazına. Tam aksi. Veya mesela o dönemde de görüyoruz, Kur'an'da da var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaatlerinde bir oyun var, bir hile var, bir tuzak var. Yani sanki onun dediklerini yapıyormuş gibi görünüyorlar. Oysa tam aksini yapıyorlar. Biz ne yapacağız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam bağlı olacağız. Eksiksiz ve kusursuz. Her dediği söz bizim için çok kıymetlidir. Süratli bir şekilde yerine getireceğiz. Tıpkı değil mi ahir zamanda hocamız vesilesiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mehdi ile müjdeleşin emrini yerine getirdiğimiz gibi tüm sünnet-i seniyeyi aynı titizlikle yerine getireceğiz. Yani münafıklar bizim için bir cetveldir aslında. Yani böyle aritmetik, grafik bir cetveldir, şeydir, grafiktir yani. Bakacağız özellikle, çok güzel tarif edilmiştir çünkü onlar. Her ne yapıyorlarsa tam aksini yapacağız. Üzerimizde öyle bir hal var mesela. Münafıklara benzeyen bir hal oluyor, insanlar vesvese yapıyor mesela. O hali vesvese yapacak bir hal olarak düşünmeyeceğiz üzerimize. Eyvah ben şimdi münafık mı oldum, ne olacak, ben işte şunu yanlış yaptım, bunu yaptım. Öyle değil. Hep hocamız onu söylemişti, pozitif yönde düşünecek mümin. Negatif düşünce olmaz. Olur, insanlık halidir, bir hata yaparsın, eksikliktir. Hemen ondan vazgeçeceksin. Önemli olan Cenab-ı Allah'a samimi bir kalple tövbe etmektir. Tövbe edersin. Ya Rabbi ben bunu yaptım. Beni affet, beni bağışla. Çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım inşallah. Şimdi eskisinden çok daha iyi olacağım. Yani eskisinden çok daha fazla seveceğim seni. Efendim daha çok korkacağım. İbadetlerime daha çok sarılacağım. Deyip vesvese yapmadan Allah'a yakınlaşmasına vesile olacak bir olay gibi görecek. O hatasını, eksikliğini. O ona bir tecrübe olacak. Mesela hata ediyor. Münafıklara benzeyen bir şey yapıyor diyelim. Onu andırıyor. Burada vesvese yapmayacak. O ona tecrübe olacak. Ha, böyle bir olay karşısında benim nefsim böyle bir tavır gösterdi. Bu bana tecrübe olsun. Ben bir daha bunu Allah'ın izniyle yapmayacağım diyecek. Yani bu iki ayrımı çok iyi yapmak lazım. Münafıkları çok iyi analiz edeceğiz. Tam tersini yapacağız. Rahmani yönde. Bir hata yaparsak yeyse düşmeyeceğiz, vesvese yapmayacağız. Hemen yine tam tersi. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Şeytan Allah'sın bir hata yaptıklarında diyor mesela, değil mi? Unutarak da olabiliyor mesela, yanılarak da olabiliyor. Bunlar da ayetlerde var. Hemen tövbe ederler diyor. Mesela Allah'ı anarlar diyor, değil mi? Şeytandan onlara vesvese geldiğinde Allah'ı anarlar diyor. Bir de bakmışsın ki görüp bilmişlerdir diyor. Cenab-ı Allah'ın varlığını, büyüklüğünü, tevvap sıfatını, merhamet sıfatını, seven sıfatını, değil mi? Müminleri sevendir. Pek şefkatli, pek yumuşak huyludur Cenab-ı Allah. Yani yumuşak huyludur, çok iyidir yani özellikleri, o manada söylüyorum. Merhametlidir yani, rahmet sahibidir. Böyle bakacağız. O zaman tam doğru, tam Kur'an gözüyle bakmış oluruz. Müşrik kafasıyla hareket edildiğinde işte o fesada uyulur, Allah esirgesin. Fesat da insanı fitneye, fücura götürür. Biz ne yapacağız? Kur'an'a göre hareket edeceğiz. Biz ne yapacağız? Müslümanlar, samimi Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine göre, sünnetine göre hareket edeceğiz. Kurtuluş yolu budur. Şimdi tabii münafıklar bayağı böyle orijinal tipler. Bunlar her dönem var. Yani bayağı cinsler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde var. Her peygamber döneminde var. Ahir zamanda da var bunlar.
Maşallah.
Ahir zamanın münafıkları daha da cins. Öyle daha bir psikopat oluyorlar.
Elhamdülillah.
Yani böyle ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Kime karşı? Mehdi Aleyhisselam'a karşı. Münafıkların en yoğun, en şiddetli olduğu dönem ahir zamandır. Niye? Çünkü karşılarındaki rakipleri, yani rakibi olmaz gerçi de, karşılarındaki güç de çok güçlüdür de ondan. Mehdi Aleyhisselam hem ilmen, manen, madden, her yönden çok güçlüdür. Cenab-ı Allah çok güçlü münafıklar yaratır ama hiçbir etkileri, hiçbir zararları olmaz münafıkların. Yani onların gücü beyhudedir. Zahiren güçlü görünürler ama batında Cenab-ı Allah hem Mehdi Aleyhisselam'ı hem talebelerini hem samimi Müslümanları desteklediği ve yardım ettiği için münafıkların hiçbir gücü onlara fayda vermez.
Hatta müminlere faydası bile oluyor.
Tabii tabii. Yani işte şevk, heyecan daha aktif olur. Mesela Cenab-ı Allah şeytan Allah sınırım. Tozu dumana katanlara diyor mesela. Sabah baskını yapanlara and olsun diyor.
Maşallah.
Yani tabii ahir zamandaki Müslümanlar öyle oluyor. Yani çok cevval oluyorlar. Münafık kane cereyan çok güçlü olduğu için onlar onlardan daha da güçlü olmak için rahmani yönde ciddi çaba sarf ediyorlar. Tam o model yani tozu dumana katan böyle yerinde duramaz ahir zaman Müslümanları. Oradan oraya oradan oraya tebliğ yapar, anlatır. O dönemin Bediüzzaman Hazretleri'nin bahsettiği hayatın geniş dairesinin bütün imkanlarını çok güzel kullanırlar. En iyi şekilde en uç noktalara kadar kullanır. Cenab-ı Allah'ın İslam'ın güzel ahlakını, ayetlerini Cenab-ı Allah'ın herkese duyurur anlatırlar. Her türlü değil mi? Neşriyatı kullanır, televizyonu kullanır, radyoyu kullanır, interneti kullanır, her şeyi kullanır. Ama tek şey güzel ahlakın anlatılması. Deccaliyetin, işte Marksizmin, Darwinizmin, evrimci kafanın ve tabii zararlı izimlerin, zararlı etkilerin ortadan kalkması için elinden geleni yapar hayatın geniş dairesinde. Şimdi bu cins tipler, münafıklar Mehdi Aleyhisselam'a da saldırıyorlar. Ahir zamanda görevlidir onlar zaten. Ama tabii dediğim gibi hiçbir şeyleri olmaz, etkileri olmaz. Çok güzel bir benzetmesi var Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin. Onu paylaşalım izleyicilerimizle. Veyahut fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş, şarlatan münafıklar.
Dessas zındıklar gibi ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki? Sana karşı kah kahin, bakın münafıklar böyle tarif ediyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş, şarlatan, dessas zındık, ellerine geçmeyen hidayetten, hidayet ehli değiller, halkları aldatıp çevirmek. Bak yaptıkları buymuş. Ahir zamanda aynısını yapıyorlar. Mehdi Aleyhisselam'a karşı insanları aldatıyorlar. Yanlış bilgilendiriyorlar ki Mehdi Aleyhisselam'a saldırsınlar onlarla beraber diye. Halkları aldatıp çevirmek diyor. Hile edip döndürmek. Hilebazdır. Tuzak kurar, yalan söyler, iftira eder Mehdi Aleyhisselam'a karşı ahir zaman münafıkları. Bunları yaparak ne elde etmeye çalışıyorlarmış? Diyorlarmış ki sana karşı kah kahin, Mehdi Aleyhisselam'a da böyle yapıyorlar, kah mecnun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da dediler zaten, biliyorsunuz bunların aynısını, kah sahir, yani sihir yapan, büyücü deyip kendileri dahi, bakın burası çok önemli, kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? İşte münafık böyledir. İnanmaz, iman etmez ama Mehdi Aleyhisselam'ı da çok iyi bilirler ha. Tıpkı Peygamber Efendimiz dönemindeki Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıkların Peygamber Efendimiz'i tanımaları gibi. Onlar bilirler yani hak olduğunu, Cenab-ı Allah'ın elçisi olduğunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen kendileri bildiği halde insanları kandırmak için çaba yürütürler. Pis bir çaba yürütürler. Aynısını ahir zamanda da yapacaklar. Yapıyorlar Mehdi Aleyhisselam'a karşı. Devam ediyor. Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, inkarlarından müteessir olarak fütur getirme. İşte az önce açıkladığımız bu münafıkane davranışlar karşısında samimi Müslümanlar ne yapıyormuş? Hiç üzülmüyorlarmış. Mehdi Aleyhisselam tam aksine, yani onlar o mücadele yaptıkça Mehdi Aleyhisselam misliyle onlara karşılık verir. Yani onlar şöyle zannetmesinler, böyle tavırlar içine girip de Mehdi Aleyhisselam'ı veya onun talebelerini işte bu hak yoldan ayıracaklarını, vazgeçireceklerini, üzüntüye kaptıracaklarını veya korkutacaklarını, değil mi? Her şeyden ele tek çekip dünya hayatına geri döneceklerini zannetmesinler. Öyle değil. Öyle olmuyor. Tam tersi oluyor. Onlar vurdukça, değil mi, Mehdi Aleyhisselam sırtına vurdukça diyor, daha da genişler diyor.
Gücü artıyor.
Gücü artıyor demek ki. Yani münafıklar hakkın da dediği gibi her oyun yaptıklarında, tuzak kurduklarında, iftira ettiklerinde Mehdi Aleyhisselam'ın gücü artıyor. Yani işte Allah'ın böyle bir sistemi var. Yani bu durumdalar. Ne yapsalar olmuyor.
Ayet de var onunla ilgili. Müminlerin aleyhine Allah kesinlikle yol vermeyeceğini bildiriyor.
Maşallah.
Müminlerin aleyhine yol vermeyiz diyor.
Evet.
Küfre karşı.
Maşallah.
İnşallah. Yani ne olsa mesela bir yerde bir Müslüman dahi şehit edilse o Müslümanların lehine olan bir şey olur. Mesela şu anda Müslümanların başına olaylar geliyor ama o Allah'ın izniyle bu olayların sonunda Türk-İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olacak bir olay olacak.
Tamam.
Yani buna benzer çok fazla şey sayabiliriz. Yani ne kadar Müslümanların aleyhine gözüken olay varsa hepsi aslında Müslümanların lehine. Tamamı inşallah. Hazreti Mehdi ile de ilgili bu geçerli. Sırtını döve döve genişletir diyor mesela Peygamberimiz hadiste. Sırt mesela ne için kullanılır? Güç için kullanılır, değil mi? Senin sırtın kuvvetlidir, güçlüdür mesela denildiği zaman. Hı hı. Demek ki genişlemesi ona saldırıldığı zaman gücünün artacağı manasına geliyor inşallah.
Maşallah.
Biz bunları göreceğiz inşallah.
İnşallah. Üstad maşallah. Devam ediyor, onu bitireyim. Diyor ki işte bunlardan müteessir olma diyor, münafıkların yaptıklarından. Üzüntü içinde olma, yeise kapılma. Belki daha ziyade gayret et. İşte münafıkların yaptığı bütün çalışmalar karşısında ve olaylar karşısında münafıklar daha ziyade, yani eskisinden daha fazla gayret ediyor, daha fazla çalışıyor, daha fazla Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine daha çok sarılıyor. Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler. İşte kendilerini aldatıyorlar münafıklar. Kendilerine zarar ederler diyor. Bak Müslümanlara mesela bir zarar veremiyorlar. Mehdi Aleyhisselam'a zarar veremiyorlar. Ama birine zarar veriyorlar. Onlar kim? Kendileri. Yaptıkları ya. Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattır. Yani onların kötülükteki başarıları muvakkattır. Yani vakitlidir. Bir süresi vardır. Zahiren dünyada bir dönem başarılı gibi görünürler. Allah onları öyle gösterir. Ama bu muvakkattır. Vakitlidir. Yani kısa bir süredir o. Çok kısa bir süredir. Sonra tam tersi olur. Ne olur? Ve istidracdır diyor. Yani derece derece artar. Bir mekri ilahidir. Ne yani neymiş? Allah'ın düzeni. Yani Allah'ın düzenidir diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Yani Allah'ın dilediğinin dışında hiçbir şey yapamadıkları için Allah'ın emrini yerine getirir onlarda. Tüm canlılar olduğu gibi, canlı cansız her şeyin de olduğu gibi münafıklar da Allah'ın emrini yerine getirir. Görevlidirler. Görevlerini yerine getirirler. Belli bir süre. Ondan sonra Mehdi Aleyhisselam onları fikren yerle bir eder. Hiçbir zaman Mehdi Aleyhisselam varken sokağa çıkamazlar. Yani Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde inşallah o münafıkları görmeyeceğiz. Böyle atıp tutan, etrafta konuşan, değil mi? Ve malum tipleri herkes biliyor artık, tanıyor. Onların hepsi eve. Tabii bir kısmı da gelip biat edecekler. Mübareğin elini öpecekler inşallah.
İnşallah. Evet, bir ayet okuyacağım. İnşallah. Yani nasıl aşağılık karakterde olduklarını çok iyi görmemiz lazım Allah'ın izniyle. Bakın Cenab-ı Allah kolunu şeytan anallahsının Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler diyor Cenab-ı Allah. Tevbe suresinin 81. ayetinde. Yani o kadar akılsız ki yani hiç aklı çalışmıyor. Buna sevinebilecek kadar böyle aşağılık düşünebiliyor. Bakın başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz içlerinden ağır davrananlar vardır. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa doğrusu Allah bana nimet verdi. Çünkü onlarla birlikte olmadım der. Nisa suresi 72. ayet. Hocamız söylemişti inşallah. Münafık Müslümanlarla olmayı tehlikeli bulur demişti. Yani onların kafasında Allah yolunda mücadele diye bir şey yok. Allah yolunda cehd etmek, gayret etmek diye bir konu olmadığı için hem güvenilir olmuyorlar, hem aşağılık oluyorlar. Yani bütün kötü karakter Cenab-ı Allah hepsini onlara yani maşallah bize gösteriyor. Nasıl bir karakterde olduklarını.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Yine müşriklerden bahsettik biraz önce. Onlarla ilgili onların değişik durumları var tabii. Kur'an'da o kadar detaylı anlatılmış ki yani gerçekten bir insanın Kur'an'daki ayetleri bilmeden karşı taraftaki kişinin ne karakterde olduğunu, nasıl bir Kur'an'a göre hükmü olduğunu anlaması mümkün değil. Ama Kur'an'ı okuduğu zaman da Allah'ın dilemesi de çok kolay. Mesela bir sistem geliştirmişler. Yani bu dediğim kişiler tabii hani milyonda bir olarak nitelendireceğiz işte. Onu belirtelim yani. O bir çok işte yoğun bir insan topluluğudur şeklinde anlatmıyoruz inşallah.
Veya birini de kastetmiyoruz yani.
Evet, birini de kastetmiyoruz inşallah.
Genel yani Kur'an'dan.
Evet, hepimiz anladım. İçin geçerli bir şey. Evet. Yani hepimizin örnek alması, üzerine düşünmesi gereken bir şey i̇nşallah. Çünkü. Şimdi mesela müşrik karakteri müşrik olduğunu bilmiyor. Öyle bir durum var, çok enteresan. Mesela münafık biliyor münafık olduğunu. Müminlerin arasında müminlere düşman, kendine münafık olduğunu zaten biliyor. Küfre bakıyoruz, küfür de biliyor küfür olduğunu. Yani ben zaten diyor inkar ediyorum diyor. Yani küfür olduğunu biliyor. Ama müşrik bilmiyor müşrik olduğunu. Ahirette öğreniyor müşrik olduğunu. Bakın onunla ilgili ayet var. Mesela azabı umanlar biz zaten biliyorduk diyorlar yani böyle bunun başımıza geleceğini. Müminler de mümin olduğunu umuyorlar, tahmin ediyorlar inşallah. Bir tek müşrikler müşrik olduğunu bilmiyor. Onu da nereden anlıyoruz? Enam suresi 23. ayetten anlıyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bundan sonra onların Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri olmadı. Bakın biz müşrik değildik diyor ahirette. Yani biz kendimizi dindar olarak görüyorduk diyor. Şimdi bu tarz kişilere baktığımız zaman değişik bir müşrik tanımları var. Yani müşrik normalde bizim Kur'an'dan anladığımız zaten peygamberimizin döneminden gelen rivayetlerle de belli. Müşrik normal namaz da kılan, ondan sonra Allah'ı zaten kabul ediyor müşrik. Müşriğin manası Allah'a şirk koşandır. Yani ilk başta bir Allah'ı kabul etmesi gerekiyor müşriğin zaten. Fakat sonra ona şirk koşmuş olması gerekiyor müşrik olması için. Mesela peygamberleri şirk koşuyorlar. İşte bilgin rahipleri diye geçiyor mesela ayetlerde. Onları şirk koşabiliyor. Yani din adamlarını şirk koşabiliyorlar. Onun haricinde başka varlıkları şirk koşabiliyorlar. Yani böyle değişik şeyleri şirk koşuyorlar ve onların iddiaları çok dindar oldukları zaten müşriklerin iddiaları. Hatta Müslümanları beğenmiyorlar müşrikler. Yani mümin karakterini, özellikleri şudur, beğenmemelidir. Siz o kadar dini çok kolaylaştırdınız der mesela müminlere. Çok kolay yaşıyorsunuz. Bakın öyle değil. Sizin dediğinizin şekilde değil. En az 10 bin tane daha yasak var. 100 bin tane daha haram var. Böyle siz dinle haşa ne hale getirdiniz derler mesela. Peygamberimize de hatta aynı şeyi haşa söylemeye kalktılar bu müşrik karakteri. Yani müşrik öyle dinle alakasız inkar eden bir karakter değildir. Hatta bazıları şöyle tanımlar yapıyorlar müşriklerle ilgili. İşte maddeyi Allah'a şirk koşan kafirler diyorlar mesela müşriklere. Yani maddeyi şirk koşuyormuş, Allah'ı da inkar ediyormuş. Bu kişi kimmiş? Müşrik. Yani böyle bir şey yok. Ya biz Kur'an'a baktığımız zaman böyle bir müşrik karakteri görmüyoruz. Bakın ayette Allah Maun suresi 4. ayette. 4, 5 ve 6. ayetlerde. Şeytan Allah'a sınır. İşte şu namaz kılanların vay haline. Ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Buradaki karakter kim? Kafir mi bu karakter? Allah kabul ediyor. Namaz da kılıyor. Yani görünüşte tabii bunların hepsi. Namaz da kılıyor. Fakat gösteriş yapıyor. Yani bunu Allah'a gerçekten inandığı için veyahut da dine karşı çok titiz olduğu için yapmıyor. İşte müşrik karakteri bu. Ve Allah ayette işte böyle bir yanılgı içerisinde düşüyorlar demek ki. Müşriğin tanımını anlayamıyorlar. Tam olarak yapamıyorlar. Ve kendilerinin müşrik olduklarını bilmiyorlar. Bu karakter. Ahirette diriltildikleri zaman da biz müşriklerden değildik yani diyorlar. Biz dindar olduğumuzu düşünüyorduk diyorlar. Allah da ayette Nas suresi 25. ayette başka bir ayet. Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının, bakın din diye hurafe anlatıyorlar ve bilgisizce saptırdıkları bir güruh oluyor aynı zamanda. Günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için Allah buyuruyor. Bak ne kötü yük yükleniyorlar buyuruyor Allah ayette. Bakın ayetlerde net bir şekilde anlatılmıştır. Yani böyle hani şüpheye mahal verecek şekilde bile değil. O kadar nettir anlatımlar. Müşrik olduğunu bilmiyor. Başkalarını da bilgisizce saptırıyor. Kur'an'a uyuyoruz, dine uyuyoruz diye alakasız şeyler anlatıyor dinle. Ve namaz da kılıyor fakat yanılgıda. Yani bu karakter Kur'an'da net bir şekilde anlatılmıştır. Ve hani Kur'an'ı bilen birisi de çok iyi bunun Allah'ın dilemesiyle tespitini yapabilir. O yüzden biz de bu ayetleri okuyacağız inşallah. Bu ayetler üzerinde düşünmemiz gerekiyor aynı zamanda.
Tabii şu yanlış anlaşılmasın. Hani müşrik olduğunu bilmiyor. Aa ben hani bilseydim yapmazdım gibi de değil tabii. Şeytanın Allah'a sınırım. Her nefis kendine basirettir. Bahanelerini öne sürse de diyor. Kişi Allah'a ne kadar yakın, ne kadar samimi, değil mi Allah'a karşı veya ne kadar samimiyetsiz bunu çok iyi bilir. Yani çok nettir o, anlaşılır. Onlar yaptıklarını biliyorlar zaten. Yani müşrikler de münafıklar da Akın Hocam detaylı anlattığı gibi biliyorlar yaptıklarını. Hem o müşrik olduğunu bilmiyor olabilir. Yani kelime manası olarak onu bilmiyor olabilir ama yaptıklarından sorumlu onlar. Yaptıkları ne? Hurafeleri anlatmak, bidatleri anlatmak, dinde olmayan, Kur'an'da olmayan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği veya söyleyip de onun söylediği şeyleri, güzel sözleri adetullah, akla ve vicdana göre açıklamayan, yanlış açıklamalar, haşa böyle masalsı, olmayacak şeyler gibi açıklama yapanlar kendini bilir. Yani onun akla ve mantığa uygun olmadı, adetullah'a uygun olmadı bellidir zaten. Yani biraz aklı selimle bakan adam, yani akıl sağlığı yerinde olan adam onu hemen anlar. Yani çocuk aklıyla bile anlaşılır o, değil mi? Anlatımların masalsı olup olmadığı veya akılcı olup olmadığı, samimi olup olmadığı hemen anlaşılır. Onlar yaptıklarından sorumlular. Ama ister münafık ister müşrik. Onlar ahirette zaten onu görecekler. Ama her ne yaparlarsa yapsınlar, müşrikler de münafıklar da küfür de fark etmez, birçok model fasıklar da var biliyorsunuz. Kur'an'da tarif edilen modeldeki insanlar Allah'ın dininin aleyhine, Müslümanların aleyhine ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamazlar. Yani sonuç budur. Yani bunu böyle bileceğiz.
İnşallah.
Gerçek de budur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül eder. Onu vekil
kılarlar kendilerini. Onun için çok böyle teslimiyette çok rahat olur müminler. Yani başlarına her ne gelirse gelsin, şeytan Allah'a sınırım, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiğidir derler. Siz bizim için iki güzellikten birini mi istiyorsunuz diyor zaten müminler, değil mi? O zaman sahabe küfür öyle diyor, ya gazilik ya şehitlik. Yani mümin tam teslimiyetli olur. Başına ne gelirse gelsin. Zaten gelecek, o güzelliktir. Mesela ahir zamanda hocamız onu anlattı. Bir kişi çıkıp da ben Mehdi talebesi olmak istiyorum derse belaya talip olmuş demektir. Yani yağmur gibi bela istiyorum demektir o demişti. Ama nereden geliyor bu? Bela nereden gelir? Küfürden gelir, müşrikten gelir, münafıktan gelir. E o güzellik kardeşim mümin için, zaten mümin ona talip. Gelecek gibi mesela ahir zamanda fikri bir mücadele olsun, değil mi? Bir Cenab-ı Allah'ın nezdinde bir enerji sarf etsin, cehd etsin. E olmadan o rahatlık içinde olmayacağı belli. Müminler için bu güzelliktir. Peki münafıkları ve müşriklerin bu davranışlarına karşı müminin tavrı nasıl olacak? Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu çok güzel tarif ediyor. Nur talebeleri ve kendisi için. Bakın ne diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri? Diyor ki evet, acaba hiç akıl kârı mıdır ki din düşmanları iftira ve yalanlardan ibaret yaygaralarını yapsınlar da. Bak, iftira ve yalandan ibaret olur onların. Nedir, neymiş? Yaygara. Biz hakikati isar tarzıyla müdafaa etmekte susalım. Yani hakikati söylemeyelim biz o zaman ve susalım diyor. Onlar öyle yapacak. Biz de diyor böyle bir şey yapmayalım. Yani Allah'ın dinini anlatmayalım, Risale-i Nur'u neşretmeyelim. Böyle bir şey mümkün mü? Soru işareti koymuş. Mümkün değil. Acaba hiç mümkün müdür ki İslamiyet düşmanlığıyla Üstad Bediüzzaman hakkında zalimane ve cabbarane haksızlıkları irtikap eden o insafsız propagandacılar, bu da önemli bir müşrik ve münafık özelliğidir, yalanlarını savururken biz Üstad ve Risale-i Nur'un hakkaniyetini ilan ederek o acip yalanların akim bırakmaya çalışmayalım. Tabii ki çalışırız diyor. Ve ne yaparız diyor bu tür saldırılar karşısına? Müminler, Müslümanlar, muttaki olan samimi Müslümanlar ne yaparmış? Münafık ve müşrik ve küfür saldırısı karşısında. Bu da ahir zamandaki Müslümanlar için çok güzel bir yoldur, rehber olur. Üstadım bu söyledikleri. Diyor ki üstad, asla ve kella, kat'a ve asla susmayacağız diyor. Ve hem susturamayacaklardır diyor. Durmayacağız ve hem durduramayacaklardır. Bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, bu ruh bu cesetten ayrılıncaya kadar, bu nefes bu bedenden gidinceye kadar Risale-i Nur'u okuyacağız, neşredeceğiz. Risale-i Nur'un mahsı hakikat ve aynı hak olduğunu ve Bediüzzaman Said Nursi'nin yapılan ithamlardan tamamıyla münezzeh ve müberra olduğunu, iftiracı ve tertipçi hunhar din düşmanlarına mukabil ishar ve ilan edeceğiz. Demek ki ahir zamandaki Müslümanların da, samimi Müslümanların da tavrı böyle olacak. Yani münafıkların saldırıları, iftiraları, yapmış oldukları çirkin şeyler karşısında yılmayacaklar. Üzüntüye, yeğese kapılmayacaklar, korkmayacaklar. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini en güzel şekilde anlatmaya devam edecekler. Yani susmayacaklar, susturamayacaklar. Ne diyor? Durmayacaklar Allah yolunda, değil mi? İslam'ın güzel ahlakını anlatma uğrunda, yolunda durmayacaklar. Münafıkların yaptıkları çalışmalar Müslümanları durdurmaz. Ta nereye kadar diyor? Ahir zamandaki Müslümanlara örnek olsun diye tekrar ediyorum. Bütün bu faaliyetlerini, bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, ruh cesetten ayrılıncaya kadar, bu nefes bu bedenden gidinceye kadar, yani canını Allah'a teslim edinceye kadar müminler Allah yolunda mücadele edecekler. İnşallah ahir zamanda fikirle, ilimle, fenle, şefkatle, merhametle inşallah.
İnşallah. O, bir ayette ben okuyacağım inşallah. Onun öncesinde Yüce Rabbimiz müminlerin nasıl bir tavır olması, nasıl bir tavır içinde olması gerektiğini ayetlerde söylüyor inşallah. Serdar hocamın da bahsettiği gibi inşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıklar, fahşadan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir diyor Cenab-ı Allah Ankebût suresinin 45. ayetinde. Maşallah.
Kısa bir aramız var şimdi. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Merhaba 9 izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
İnşallah. Evet. Şimdi münafıklardan, müşriklerden ve Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın tarif ettiği karakterlerden bahsettik. Bunların tamamı her dönem yaşamış tiplerdir, karakterlerdir. Her dönem var. Ayrı zamanda da tabii biz bu dönemde yaşadığımız için samimi olan herkesi, Müslümanları da uyarıp hatırlatmakta fayda var. Böyle modelde tipler olacak ayrı zamanda etrafımızda, müminlerin cemaatlerin içerisinde, yakın çevrelerinde olacaktır, vardır. Buna karşı dikkat edilsin diye anlatıyoruz. Tabii şu da çok önemlidir. Onların üzerinde barındırdıkları özellikleri bizler üzerimizde barındırmayacağız. Buna dikkat edeceğiz. Hepimiz tabii eksiğiz, günahlarımız var. Ondan sonra hata yapabiliyoruz. İnsan hata yapabilen bir varlıktır. Ama bunlara samimiyetle dikkat edip bunlardan uzak duracağız. İmtina edeceğiz. Münafık karakteri üzerimizde barındırmayacağız inşallah. Temizlenip arınanları sever Cenab-ı Allah çünkü. Cennette temizlenip arınanların yeridir inşallah. Bu böyle bakacağız. Yani vesvese yapmayacağız, yeise düşmeyeceğiz. Münafıkların, müşriklerin yapmış olduğu faaliyetler karşısında içimizi bir endişe, korku kaplamayacak. Hepsi Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla, ol demesiyle, emriyle olur. Hepsinde bir hayır ve güzellik vardır. Münafıkların ve müşriklerin yaptığı her şey batınında müminler için hayırdır, güzelliktir inşallah. Onların daha çok iman etmesi, imanlarının kuvvetlenmesi, Allah'a daha çok yakınlaşmaları için birer vesilelerdir.
Maşallah.
Biz tabii programlarımızda her zaman çeşitli konulardan, önemli olan çeşitli konulardan bahsediyoruz. Üstadın dediği gibi susmayacağız, susturamayacaklar da.
Maşallah.
Durmayacağız, durduramayacaklar da Allah'ın dilemesiyle inşallah.
Maşallah.
Şimdi yine imanımızın artmasına vesile olacak Cenab-ı Allah'ın yarattığı mucizelerden bir tanesini Evren Hocam bize anlatacak.
İnşallah. Tabii. Biz de hocamızın vesilesiyle, Allah'ın izniyle iman hakikatlerini öğrenip inşallah Allah'a yakınlığımız artıyor. İnşallah tevekkülümüz artıyor Allah'ın izniyle. O yüzden kardeşlerimizin de hocamızın kitaplarını okumasını inşallah önemli belirtiyorum. İnşallah. Allah her şeyi çok mucize şekilde yaratıyor. Yani bunun üstüne çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. İman hakikatleri Allah'a olan yakınlığı, yakini arttırır. Bakın bunlardan bir tanesi. Yani anne karnındaki bebeğin parmaklarının oluşumu nasıl oluşuyor? Ona birlikte bakıp inşallah derin bir tefekkür edelim. Anne karnındaki embriyonun kolları ve bacakları 6. haftada görülebilir hale geliyor. Embriyonun gelişimindeki mucizeler zinciri hiç durmaksızın devam ediyor. Ve hücreler elleri inşa etmeye başlıyor. Ancak bu hücrelerin bazıları bir süre sonra akıl almaz bir karar verip, bakın akıl almaz bir karar veriyor hücreler ve binlerce hücre teker teker kendini öldürüyor. Yani toplu bir intihara teşebbüs ediyorlar ve intihar ediyorlar. Belirli bir hat üzerindeki ölen hücreler parmakların oluşumu için bir kalıp görevi görüyor. Diğer hücreler ölü hücreleri yerler ve bu bölgelerde boşluklar oluşur. Bakın akıl, şuur olmayan hücreler. Embriyonun dışarıda, anne karnının dışında ellere ihtiyaç duyacağını nereden biliyorlar? Keza aynı şekilde ayakların oluşumu da aynı şekilde oluyor. Yürüme gibi bir değil mi faaliyeti olacağını, böyle bir isteği olacağını nereden biliyor da, nasıl karar veriyor da bu intiharı gerçekleştiriyor. İşte burada inşallah Allah ayette şeytandan Allah'sının düşünen insanlar için ayetlerimizi böyle birer birer indirdik diyor. İnşallah görmüş oluyoruz Allah'ın izniyle. Devam edelim. Bu boşluklar parmaklar arası boşluklardır. Böylece parmaklar şekillenir. Şimdi burada bir videomuz da var. Onu da seyredeceğiz. Hücreleri insanın menfaati için intihar etmeleri dahi tek başına insanın Allah tarafından yaratılmış olduğunun büyük bir delilidir.
Videomuz yok yalnız.
Yok mu? Tamam, peki. Maşallah. Her mucizeyi görmüş oluyoruz. Allah'ın nasıl yarattığını, o hücrelere de Allah'ın ilham ettiğini, hücrelerin aklının, şuurunun olmadığını, tesadüfler sonucu parmakların oluşmadığını, tesadüfler sonucu o parmakların şekil, kalıp görevi görmesi için o hücrelerin o muntazam şekilde intihar ettiklerini, zaten akıl dışı olur yani bu, hani söyleyemiyorum bile yani, tesadüflerle adlandıramıyorum bile. Dolayısıyla akıllı ve şuurlu olan, akıllı ve şuurlu olarak yarattığı insan, Allah'ın bu şekilde yarattığı insan, inşallah derin derin Allah'ın nasıl yarattığını görmesi ve bilmesi lazım. Bunlardan birini de inşallah paylaşmış olduk. Maşallah.
Ben de şeyden bahsedeyim. Evrende muhteşem bir hız var ve bu hız sayesinde biz yaşamımızı şu şekliyle sürdürebiliyoruz. Ayrıca biraz önce Evren Hocam yürümeden bahsetti mesela, ayaklarla ilgili. Dün bir belgesel izledim. Yürüme o kadar kompleks bir işlem ki, mesela işte bebeklerin ilk yürüme safhalarıyla ilgili görüntüler çekilmiş belgeselde. İşte beyinle nasıl koordine olduğu, işte denge kanalları var, onlarla koordine olması gerekiyor, bacak kasları, işte dengenin kurulması ile ilgili çok uzun bir süreç geçiyor. Yani belki bir ay, iki ay boyunca bebek o yürüme ile ilgili bütün beyin faaliyetleri düzenleniyor. İşte beyinle mesela kulağındaki denge organlarının senkronizasyonu gerçekleşiyor bu süre içerisinde. Çok fazla konu var. Yani sadece bir yürüme için. Ve şöyle bir bilgi veriliyor belgeselde. Beyin hücrelerinin yarısı yürüme ile ilgili yeri kontrol ediyor. Yani beyin fonksiyonlarının yarısı yürüme ile ilgili bölümlerin kontrolünde görev alıyor. Bakın çok büyük bir şeydir yani bu. Bir insanın yürüyebilmesi, bir canlının yürüyebilmesiyle ilgili. Ve de işte baktığımız zaman bu çok mucizevi bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bu arada ses geliyor ama kapıyı kapatabilirsek daha iyi olabilir. Size zahmet. Şimdi baktığımız zaman şimdi böyle bir durum var ve çok büyük bir mucize yani. Yani normalde bir insanın yürümesi nasıl açıklanabilir ki? Bu kadar şeyin birbirine koordine halde çalışıyor olması, ayakların, mesela ayağın ona göre olması gerekiyor, bacak kaslarının ona göre olması gerekiyor. Mesela bel kemiklerinin ona göre olması gerekiyor, dik yürümeye göre uygun olması gerekiyor. Kulaklık kanallarının ona göre olması gerekiyor. Beynin bununla entegre olması gerekiyor. Mesela başka bir bebek örneği vardı, onu gösterdiler. Bebekte ara sıra değişik kriz tarzında olaylar gerçekleşiyor. Kriz tabii öyle işte bağırıp çağırma şeklinde değil de tepki vermiyor olaylara. Mesela annesi normalde bir bebeğin yanında, siz işte bir mesela elinizi birbirine vursanız veyahut da işte bir ses çıkartsanız, bir ani bir hareket yapsanız bebek tepki verir değil mi? Yani en azından kafasını oynatır, gözünü oynatır. Bebeğin mesela öyle bir anı geliyor ki bir ses çıkardığınız zaman veyahut da yanında bir şey yaptığınız zaman hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bomboş bakıyor. Hiçbir tepki vermiyor. Ve araştırıyorlar, bakıyorlar. Beynin işte sağ kısmıyla sol kısmı arasındaki iletişimdeki değişik bir şeyin oluşmasından dolayı böyle ara sıra krizler geçirdiğini fark ediyorlar. Ve ameliyata sokuyorlar bebeği. İki lobun birbiriyle bağlandığı tek bir nokta var. Yani iki beyin lobu var. Onun bağlandığı tek bir nokta var birbiriyle bağlantılı olduğu. O bağlantıyı kesiyorlar. Bakın ameliyatla. Bağlantıyı kestikten sonra bebek tek tarafa yoğunlaşmaya başlıyor. Yani belli bir yaştan sonra yapılsa bu olmuyor. Ama küçüklük devresinde olduğu zaman bu bebek için faydalı olabiliyor. Bunu biliyorlar bilim adamları ve işte doktorlar. Ve bunu yaptıkları zaman bebek artık o krizlerden kurtulmuş oluyor. Ve de diğer bütün işlevlerini tek bir taraftan yönetmeye devam ediyor. Beyni tek bir tarafından. O kadar kompleks bir yapı ki, yani en ince detayını bile çıkardığımızda mesela insan vücudunda çok garip şeyler çıkmaya başlıyor. Yani krizler geçirmeye başlıyor, farklı mesela halüsinasyon görüyor tek bir mutasyonla bir insan. Yoğun mesela şizofreni hastalığına yakalanabiliyor tek bir mutasyonla. O kadar ince ve hassas bir dengedeyiz. İnşallah bu denge genel olarak kainatta da var tabii. O
İnşallah.
Muhteşem denge. Şimdi ben onlarla ilgili bilgiler vereceğim size. Mesela en güçlü mikroskopların bile göremeyeceği kadar küçük bir alanda dönüp duran onlarca elektron çekirdeğin çevresinde farklı yörüngelerde dönerler ve saniyede 1000 kilometre gibi olağanüstü bir hıza sahiptirler. Bu süre bir saniye içinde İstanbul'dan Antalya'ya gitmek anlamına gelir. Ve bu yüksek hıza rağmen elektronlar kesinlikle birbirleriyle çarpışmıyorlar. Bakın bir saniye içerisinde 1000 kilometre hızla dönüyor atomun içerisinde elektron ve hiçbir şekilde çarpışmıyor. Yağmur damlasının yeryüzüne iniş süreti saatte 10 ile 8 ile 10 kilometre arasında. Oysa yağmur damlası büyüklüğünde ve ağırlığında herhangi bir cisim 1200 metreden bırakıldığında giderek hızlanıyor ve normalde 558 kilometre hıza ulaşması lazım. Eğer yağmur damlasının şekli, aerodinamik şekli olmasa, yani normalde bir yağmur yağdığı zaman yeryüzündeki bütün canlılık biterdi. Yani bütün bitkiler paramparça olurdu, insanlar paramparça olurdu. Canlılık diye bir şeyden söz edemezdik. Yine mesela biz bu cümleyi okuyup bitirene kadar gözümüzde 100 milyar işlem yapılıyor bakın. Saatte 500 kilometre hızla beyne iletiliyor. 600 bin sinirle beyne bağlı aynı zamanda göz. Ve 1,5 milyon mesaj alıp bunu düzenliyor ve beyne gönderiyor. Bakın muazzam hızlar. 500 kilometre hızla hareket ediyor. 100 milyar işlem gerçekleşiyor biz bu cümleyi okurken. Ve gözle beyne 600 bin sinirle bağlı. Muhteşem bir teknoloji ve yani bunlardan böyle hani en ufak bir tanesinde bile değişiklik yapmaya kalksak görme işlemi olmuyor.
Evet, maşallah.
Veyahut da gerektiği hızlı olmuyor. Biz mesela bakıyoruz, yarım saat sonra görüyoruz baktığımız şeyi. Mesela arkadaşımız geliyor, biz onunla hevesle konuşmaya başlıyoruz. Arkadaşımız yarım saat önce gitmiş oluyor mesela. Yani eğer hızlar bu şekilde olmasa o şekilde olurdu. Hani kimse kalkıp da niye böyle oluyordu da diyemezdi. Biraz daha hızlı olsaydı keşke diyemezdi. Yani biz o yüzden üzerinde Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini çok iyi görmemiz ve şükretmemiz gerekiyor. Yani bu yani Allah maşallah. Genelleme olarak dahi sayamazsınız buyuruyor. Demek ki o katrilyonlu üstü katrilyon üstü demek ki bir nimet var üzerimizde. O yüzden biz de onları görüyoruz burada. Mesela yine göze gelen ışık ışınları korneadan, göz bebeğinden ve ardından da mercekten geçiyor. Saydam tabakanın bükümlü üst yüzeyi ve mercek ışınları kırıyor ve nesnenin görüntüsünü ters çevirdikten sonra retinaya ulaştırıyor. Işığa duyarlı hücrelerde, yani reseptörler, kone ve çubuk hücreleri, ışığı elektrik sinyallerine çeviriyor ve sinir uçlarına uyarı olarak gönderiyor. Retinadan gelen görüntü orijinaline göre baş aşağı durumda ve ters taraftadır. Ancak beyin yeniden yorum yaparak görüntünün düz olmasını sağlıyor. Bu elektriksel uyarılar beyne nesnenin çeşidi, büyüklüğü, rengi, uzaklığı hakkında haber götürüyor ve tüm bu dizi işlemler saniyenin onda biri kadarlık bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Yani bu şekilde olması gerekiyor, yoksa dediğimiz gibi göremiyoruz. Kalp dakikada 70 kere ve her yıl yaklaşık 37 milyon kereden fazla hareket eden bir kas. Dakikada 70 kere, bir yılda 37 milyon kere hareket ediyor. Bir insanın ortalama hayatı boyunca 2,5 milyar kere kalp atıyor ve yaklaşık 300 milyon litre kan pompalıyor. 300 milyon litre. Kalp uyuduğunuz zaman bile saatte yaklaşık 340 litre kan pompalıyor. Bir başka deyişle kalbimiz bir arabanın yakıt deposunu saatte 9 kere doldurabiliyor. Ve bu bedensel hareketlerimize göre de tabii bu kalbin atış hızı da değişiyor. Yani bunlar muazzam değerler ve bu şekilde olduğu zaman ancak insan yaşamını sürdürebiliyor. Yani kalp bu şekilde kan pompalaması gerekiyor. Mesela kalbin kapakçıkları var. İşte kan geldiği zaman bir tanesi kasılıyor, diğer tarafa itiyor. Hemen diğeri kasılıyor. Saniyenin 14'te biri kadar bir farkla hareket ediyorlar. Kan geliyor, pompalıyor, diğeri pompalıyor. Pompalıyor, diğeri pompalıyor. Bu şekilde çalışıyor. Yani ikisi birden kasılsa olmuyor. Veyahut da biri kasılıp bir saniye sonra birisi kasılsa yine olmuyor. Tam saniyenin 14'te biri kadar olması gerekiyor. Bunun ne zaman olması gerekiyor? Canlı ilk yaratıldığı anda olması gerekiyor. Milyonlarca sene vakit yok. Yani evrimciler iddiasıyla milyonlarca senede her şey oluşur diyorlar. Canlılarda öyle bir yapı görmüyoruz biz. Yani milyonlarca senede oluşmaya müsait bir yapı görmüyoruz. Yani her şeyin kusursuz, eksiksiz. Tam o anda, bir anda Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi bize ol dememle yaratırım buyuruyor ayette. Allah'ın ol demesiyle yarattığını görüyoruz biz. Maşallah. Bilimsel olarak inşallah. Tabii.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Siz hiçbir şey bilmezken sizi annelerinizin karnından çıkardı diyor Cenab-ı Allah. O andan itibaren kalp atmaya başlıyor ve biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ya kalbin atmasıyla alakalı, değil mi? Hiçbir fikrimiz, düşüncemiz yokken Allah bize bu nimeti veriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, o Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haş suresi 24. ayette Allah yaratan olduğunu ve nasıl güzel bir dengede, nasıl bizim konforumuz için, lüksümüz için her şeyi detaylı yarattığını bize bildiriyor inşallah. Bizim yapmamız gereken Allah'a boyun eğici olmak ve çok şükretmek inşallah.
İnşallah bir videomuz var şimdi bitkilerle ilgili. İnşallah onu da izleyelim sonra devam edelim.
İnşallah.
Aynı toprakta yetişmesine, aynı suyla sulanmasına rağmen bitkilerde bu kadar çeşitli renklerin nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Bir bitki türü dünyanın neresine gidilirse gidilsin aynı özellikleri taşır. Örneğin dünyanın her yerindeki portakalların rengi aynıdır. Şekilleri ve kabuklarının dokusu da aynıdır. Portakalın kabuğunun içinde bulunan içi turuncu renkli, kokulu, şekerli su dolu torbacıkları kaplayan şeffaf zarın rengi dünyanın hemen her yerinde aynıdır. Muzlar dünyanın her yerinde sarı, kirazlar kırmızıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin, doğal olarak yetişen bir çileğin farklı bir renk taşıdığını göremezsiniz. Dünyanın her yerindeki çileklerin DNA'sında onları bildiğimiz çilek haline getiren özellikler mevcuttur. Çileğin rengi, kokusu, lezzeti hep aynıdır. Elmanın kırmızı, yeşil veya sarı renklerde olabilen kabuğu hep pürüzsüz bir cilaya sahiptir. Bu, eşi benzeri olmayan bir düzendir. Böyle bir düzenin kendi kendine gelişen tesadüflerle oluştuğu elbette iddia edilemez. Dünyanın her yerine hakim olan bu benzersiz sanatın sahibi, üstün akıl sahibi olan Allah'tır. Allah Kur'an'da topraktan farklı ürünlerin çıkmasına şöyle dikkat çeker. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı suyla sulanır. Ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten deliller vardır.
Evet,
maşallah.
Yani bitkilerin renkleri de mesela böyle parlak, aynı zamanda mesela ressamlar çok iyi bilir, hep kontrast renkler var doğada baktığımız zaman. Mesela bir domates var, rengi kırmızı. Ressama sorduğumuzda kırmızının kontrastı nedir diye yeşildir. Yani bunu birçok kişi de bilir. Aynı zamanda ressamlar daha iyidir tabii. Bakıyoruz üzerindeki şeyine yeşil bir sapı oluyor mesela. Veyahut da başka meyvelere, sebzelere bakıyoruz, hep kontrast renklerle yaratıldığını görüyoruz. Yani doğa nereden bilsin kontrast rengi?
Maşallah.
Yani hangi bu doğadaki taş, toprak hangi işte okuldan mezun, hangi konservatuvar bitirmiş veyahut da işte güzel sanatları bitirmiş.
Doğa anayı tarif ediyorsun değil mi?
Evet, doğa anayı tarif ediyorum kendisini. Yani böyle bir şeyin olmadığı, böyle bir bilgiye sahip olamayacağı kesinlikle belli. Allah benzersiz yaratıyor ve örnek edinmek için yaratıyor.
Maşallah. Ayeti okuyayım inşallah. Bakara suresinin 117. ayetinde şeytanın Allah'sının gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Elhamdülillah. Örneği kim alıyor örneği? Allah en güzel şekilde yaratıyor. Doğadan örnek alınıyor. Yani bilim adamının, hani icat edeyim falan diyor ya böyle. İcat ettiği falan yok yani.
Tabii canım.
Doğadan örnek alıyor. Allah'ın
taklit ediyor.
Taklit.
Yani o işte doğa ana muhabbeti var ya, o çok komik hakikaten.
Maşallah.
Kimse o, kimin annesiyse daha onu bir şey yapamaz. Evrimcilere de soruyoruz, var mı sizde böyle bir tanıdık aileden, akrabalarda falan? Varsa tanışmak istiyoruz ama onlardan da ses çıkmıyor, ama bayağı ünlü oldu doğa ana. Yani olmadan ünlü olan herhalde tek şeydir. Neyse artık. Tabii şaka yapıyoruz yani. Doğa hep tarif ediyoruz. Herkesi bilir. Toprak, taş, kum, çakıl, ağaç, meyve, nehirler. İşte bu yani sokağa baktığında doğadır yani. Onun anası babası yok. Atıyor evrimciler. Mesela ressamlar dedi Akın. Yani şöyle zannedilmesin. Hani ressam da böyle çok acayip adam. Kontrastları bilir. İşte renklerden çok iyi anlar. Onun da uzmanı olmuştur. Tamam öyledir ama onun bir kaynağı var. Menbaı var yani. Nedir o menba? İşte Cenab-ı Allah'ın örneksiz ve benzersiz yaratma sanatıdır. O menbadan istifade eder. Renk menbasıdır. O ki ayet var değil mi? Şeytan Allah'a sınırım. Allah'ın boyası diyor. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir diyor.
Elhamdülillah.
O Cenab-ı Allah'ın boyasıdır o. Öyle yaratmıştır. Ve yoktan yaratmıştır. Biliyorsun renk yok aslında. Yani insan rengi görmüyor ama öyle metafizik bir şey. Yoktan var ediyor Cenab-ı Allah. Yani normalde renksizdir her şey, madde. Ama renkli görüyoruz. O da Allah'ın bir mucizesi. Çünkü Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu da tarif ediyor. Diyor ki, gözü veren zat diyor, gözü görür, hem ince bir mana olarak gözün göreceğini de görür diyor ve bilir. Nasıl ki diyor bir gözlük ustası diyor sana gözlük yapar, o gözlüğün sana yakışacağını bilir. Nasıl duracağını bilir yüzünde, öyle yapar ve verir diyor. Kulak da böyledir diyor. Kulağı veren zat diyor, kulağı bilir. İnce bir mana olarak kulağın duyacağını da bilir diyor. Renkler de öyledir. Cenab-ı Allah bizim neye bakıp nasıl göreceğimizi bilir. Onu da yaratır. O görüntüyü de yaratır. Göreni de yaratır. Uyumlu yaratan dedi ya Akın. İşte bu uyum olduğu için renkler bizde bir mana ifade ediyor o zaman. Bu uyum olmasaydı, mesela kontrast diyor. Kontrastı yaratan da Allah'tır. Sen renklerle ilgili bir zevkin olmayabilirdi o zaman. Mesela değil mi? Kırmızıya işte yeşil çok güzel oluyor. Mefhumunu da Allah yaratır. O yüzden sana güzel geliyor. Mesela kontrast değil mi? Resimde bir konudur. Kontrast olmazsa resim hoşuna gitmez. Yani renkler birbirine uyumlu yapılmadığında bakarsın hoşuna gitmez. Çünkü öyle yaratır Allah. Sen o gördüğün şey, gözünle gördüğün şey hoşuna gitmez senin. O bilgi sende öyle değildir çünkü. Sendeki bilgi kontrasa uygundur. O yüzden de kontrast olan renkler hoşuna gider. Mesela buradaki renkler niye hoşuna gidiyor? Çünkü öyle yaratılıyor. O bilgi sana öyle veriliyor Cenab-ı Allah katında. Bakınca hoşuna gidiyor. Veya mesela bir manzaradan herkes zevk alır. Deniz manzarasından herkes zevk alır. Mesela kar yağmış güzel bir dağ. Veya yani yemyeşil işte çiçekler açmış böyle değil mi? Kırlar, bağlar, bahçeler. Herkesin hoşuna gider. Niye? Cenab-ı Allah o bilgiyi sana verdiği için sen bakar, gözün görür, göreceğini de bilir. Nasıl keyif alıp nasıl lezzet alacağını da bilen yine Cenab-ı Allah'tır. O yüzden insanın hoşuna gider.
İnşallah. Yine bir videomuz daha var.
Evet, evet onu izleyelim.
Hazırsa izleyelim onu.
Yeryüzündeki pek çok canlı gibi deniz canlıları da yaşamlarını sürdürmek için birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyar. Bazı deniz canlılarının üzerlerinde oluşan organizmaları, mantarları ya da ölümcül parazitleri sık sık temizlemeleri gerekir. Ancak bu canlıların kendi kendilerini temizleyebilecek bir sistemleri yoktur. Bunun için başka canlılarla yardımlaşırlar. Karşı karşıya geldiklerinde saniyeler içinde yem olabilecek bir canlı hiç çekinmeden diğerinin üzerinde gezinir ve buradaki parazit ve mantarları yiyerek temizler. Her iki taraf da memnundur. Bir taraf kendisine yiyecek temin ederken diğer taraf temizlenmiş ve zararlı organizmalardan arınmış olur. Temizlenmek isteyenler kimi zaman denizlerin en tehlikeli canlıları olan köpek balıkları ya da dev balinalar olabilmektedir. Bu canlılar temizleme işlemini yapan küçük balıkların üzerlerinde gezinmelerine, hatta ağızlarının içine girmelerine bile izin verirler. Bu sırada onlara en ufak bir zarar vermezler. Temizleyici küçük balıklar da onların kendilerine zarar vermeyeceğinden emin bir şekilde korku duymaksızın onlara yaklaşırlar. Berber balığı adı verilen ufak balıklar, benekli balta balıklarının üzerlerindeki ölümcül parazitleri temizlerler. Berber balıkları temizleme işlemini yaparken balta balıkları onları ürkütecek en ufak bir harekette bile bulunmazlar. Sanki karşılıklı bir anlaşma yapılmışçasına berber balıklarının işlerini bitirmelerine izin verirler. Böylece balta balıkları başka hiçbir şekilde elde edemeyecekleri bu temizliği kendileri için sağlamış olurlar. Mercan balıklarının birçoğu dipteki kayaların üzerinde buldukları su yosunlarıyla beslenirler. Ancak bu balıkların tek yiyecek kaynağı su yosunları değildir. Burada gördüğümüz mercan balıkları deniz kaplumbağasının kabuğuna yapışmış olan mantarları da yerler. Yüzerek bu balıkların yanına gelen deniz kaplumbağası sanki sözleşmiş gibi onlara yakın bir yerde balıkların üzerine gelmesini bekler. Böylece kendi yapamayacağı temizliği mercan balıklarına yaptırmış olur. Bu küçük şeffaf karides birçok balığın üzerindeki organizmaları temizleme görevini üstlenmiştir. Balık karidesin ağzında dolaşmasına izin verir. Hatta onun işini kolaylaştırmak amacıyla ağzını açar ve işlem bitene kadar bu şekilde açık olarak tutar. Karides balığın hassas solungaçları arasında dahi dolaşabilir ve buradaki organizmaları da yiyerek temizler. Bahsettiğimiz bu deniz canlıları kendi üzerlerindeki parazitlerin varlığından habersizdir. Üstelik haberdar olsalar bile üzerlerindeki parazitlerin mantarların ya da farklı organizmaların kendilerine zarar verebileceklerini akledebilecek bir şuura sahip değildirler. Sahip olduklarını farz etsek bile bunlardan kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini nasıl bilebilirler? Ancak bu canlılar ihtiyaçları olduğunda nereye gideceklerini ve hangi balıkların bu işi yapabileceğini çok iyi bilirler. Bu nedenle suyun içinde yollarını bulup sözleşmiş gibi o canlılarla belirli bir yerde buluşurlar. Bu sırada diğer balıklar için ne kadar tehlikeli olsalar da kendilerini temizleyenlere asla zarar vermezler. Hatta onların kendilerine yaklaşmasını sağlamak için renklerini değiştirerek ya da başka yöntemler kullanarak karşı tarafın güvenini kazanırlar. Bunların hiçbiri bir balığın planlayabileceği davranışlar değildir. Aralarında böyle bir anlaşma yapmaları ise imkansızdır. Hayret verici bir işbirliğini gerçekleştiren tüm bu canlılar gerçekte Allah'ın kendilerine verdiği özel güdülerle hareket etmektedirler. Hareketlerini sanki şuurluymuşçasına işbirliği içinde gerçekleştiren bu canlılar, yeryüzünde var oldukları ilk günden beri sonsuz akıl sahibi Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedirler.
Maşallah. Her nereye bakarsak bakalım değil mi? İster bitkiye bak, ister gökyüzünü izle, ister denizlere bak, ister denizlerin dibine bak. Her nereye bakarsak bakalım. Yani hayatımızda daha önce onu konuşmuştuk. Hiçbir zaman belki değil mi görmeyeceğimiz canlılar var. Ki bunları bilim adamlarının veya işte deniz bilimiyle uğraşan kişilerin yaptığı çalışmalar vesilesiyle görüyoruz. Denizin dibinde mesela dip balıkları var. Harika özellikleri var. Etrafı aydınlatıyor, ışık saçıyor. Rengarenk, yine işte kontrasttan bahsetmiştik. Kontrast özelliği olan değil mi? Estetiği olan, altın oranı olan mesela. Maşallah. Olağanüstü, çok harikulade akıl alametleri sergileyen minicik veya kocaman canlılar var. Ve görmeyebiliriz biz bunları. Ama Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatı o kadar büyük, o kadar sonsuz, ilmi o kadar engin, derin ki biz her seferinde her nereye bakarsak bakalım, ister mikro aleme bak, ister parseklere bak, kainata bak, nereye bakarsan bak, hep bir yaratılma, hep bir akıl, hep bir bilgi, yani ilim
görüyoruz. Bu ilim Cenab-ı Allah'ın bütün kainatı kuşattığı ilmidir. Her nereye bakarsak biz bunu görürüz. Öyle evrimcilerin atıp tuttuğu gibi tesadüfler, kör tesadüfler, efendim işte o yıkılmış mükemmel bir şey olmuş, o patlamış, içinden çok şahane bir şey çıkmış, havaya uçmuş, çok güzel olmuş gibi safsatalardan sıyrılıyoruz bu vesileyle. Niye? Her defasında bu tür ve buna benzer videoları izlediğimizde, Kur'an okuduğumuzda, hadis-i şeriflere baktığımızda, hocamızın kitaplarını, İslam alimlerinin kitaplarını okuduğumuzda her seferinde tek bir gerçeği görüyoruz. O da Cenab-ı Allah'ın her şeyi yarattığıdır. Allah var ve her şeyi yaratmış. Onun istediği gibi oluyor her şey. Ol diyor, Cenab-ı Allah oluyor. Bu şekilde mesela göklere baktık, değil mi? Her seferinde işte 7 kat olduğunu görüyoruz. Efendim katmanlardan oluştuğunu görüyoruz. Her bir katmanın insanın yeryüzünde rahat ve konfor içinde yaşanması için özel olarak tasarlanmış, dizayn edilmiş, yaratılmış olduğunu görüyoruz. Ne zaman görüyoruz? Ahir zamanda 21. yüzyılın gelişen teknoloji vesilesiyle görüyoruz. Bu bizim imanımızı bir kez daha arttırıyor. Niye? Cenab-ı Allah bize bunu ta 1400 sene önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen vahiy ile ayetlerle bildirmiş. Bu da güzel. Ya çok güzel, çok heyecan verici bir şey. Ve bu heyecan verici şeyler böyle birkaç tane değil. Yani birçok konu var. Her seferinde programlarımızda bunu izleyicilerimize paylaşıyoruz. Mesela bir tanesi var. Şimdi Hakan Hocam herhalde anlatacak bize. Evet. Onu dinleyelim ondan. Evet.
Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 katı olarak düzenlendiğidir. Ayetlerde şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. ayet. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Fussilet suresi 11-12. Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Troposfer, 2. Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, Egzosfer, İonosfer, Manyetosfer. Atmosferin 7 katmanının görünümüyle ilgili bilgi veren ayetler, şeytandan Allah'a sınırım. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle bir uyum mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh suresi 15. ayet. O biri diğeriyle tam bir uyum mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Bu ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğu vurgulanır. Kelimenin çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fussilet suresinin 12. ayetinde geçen her bir göğe emrini vahyetti ifadesine yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yağmurların oluşmasından zararlı ışınların engellemesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Allah ayette şöyle buyurmuştur, şeytandan Allah'a sınırım. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık. Ve bir altına aldık, yani koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdirdir. Fussilet suresi 1-2. Bu bize Allah'ın mucizelerini 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirilmesi, yani bilimden bir haber olduğundan, ya tabii ki bilim var ama şimdiki gibi gelişmiş değil. 7 kat göğün bilincinde olmadan okuduğum ayetlerdeki gibi birçok ayet vahyetmiş Allah Teala bize. Bunları görüp de iman etmemek ahmaklık mıdır hocam?
Üstad öyle diyor canım. Evet. Evet. Ahmak olarak tarif ediyor modelli insanlar.
Ha, maşallah. Allah bütün mucizeleri bize gösteriyorken Allah'a teslim olmamızı istiyor inşallah. O zaman gerçekten insan Kur'an ahlakıyla yaşadığında gerçekten mutlu ve mutmain oluyor. Allah ayetinde buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Kalpler yalnızca Allah anmakla mutmain olur, felah bulur diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla tesadüflerin sonucunda var oldu. Bir sürü detay söylüyorlar, böyle karman çorman. Böyle olursa evrimci mantığı görüyoruz, ne kadar mutsuz olduklarını. Anlatımlarının ne kadar hikayeden, değil mi, ibaret olduğunu, anlaşılmaz olduğunu görüyoruz inşallah. Kur'an ahlakıyla yaşayan bir insan ise gerçekten mutlu ve Allah'ın delillerini görerek yaşıyor inşallah. Dolayısıyla bütün bu hem alametleri hem de mucizeleri de Kur'an mucizelerinde görmüş oluyoruz inşallah.
Maşallah. İmanın nuru vicdana uymakla tecelli eder. İmanın nuru vicdana uymakla tecelli eder. Vicdanına uyan kişi de Kur'an'ı fark eder. Hak kitabı olduğunu anlar, bilir. Peygamber Efendimizin Cenab-ı Allah'ın son peygamberi olduğunu bilir, anlar. Vicdanına uyan kişi. Ama imanın nuruyla olur bu. Ahir zamanda olduğumuzu anlar. Çok açıktır ahir zamanda olduğumuz normalde. Yani bakar bakmaz anlar yani. Evet. O kadar, değil mi, Peygamber Efendimiz pek çok delil ve açıklama sunmuştur, göstermiştir, anlatmıştır, tarif etmiştir. Delillerini de şimdi ahir zamanda görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, efendim?
İslam alimlerinin sözleri, son olan
evet, maşallah. Evet.
Kanıtları.
Mesela yani bütün İslam alimleri tek bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar. Ahir zamandayız. Kurtarıcıyı, o büyük kurtarıcıyı bekliyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Aşkla, şevkle, özlemle. Hazreti İsa'nın nuzulü olmuştur. Onun zuhurunu bekliyoruz. Onu görmeyi, onu tanımayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Onu kucaklamayı, değil mi, bize nasip etsin inşallah. Bunu bekliyoruz. Şimdi biz bunları nasıl görüyoruz? Samimi bakıyoruz da ondan. Yani böyle hurafelerle aklımızı kirletmiyoruz, kafayı meşgul etmiyoruz. İşte bazı kişilerin anlattığı böyle garip masallarla, böyle garip anlatımlarla aklımızı yine meşgul etmiyoruz. Neyle aklımızı meşgul ediyoruz? Kur'an'la, Peygamber Efendimiz sünnetleriyle meşgul ediyoruz derken düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz, itaat ediyoruz, gönülden bağlanıyoruz. İslam alimlerinin güzel açıklamalarıyla ve hocamızın yapmış olduğu çalışmalar ve açıklamalarla. Bu çerçevede bakıldığında olaylar çok nettir. Yani imanın nuruyla o zaman görmek mümkündür.
Maşallah.
Tabii ahir zamanda olduğunu fark eder. Mehdi Aleyhisselam'ı görür, hisseder yani. Tabii, çünkü Mehdi Aleyhisselam'ı 313-314 tane talebesi var. Onlar nasıl görüyor? Yani hiç kimsenin görmediği bir dönemde. İmanın nuruyla görüyor işte, vicdanını, sesini dinliyor. Samimi oluyor, değil mi? Fark ediyor. Tabii onların kaderi öyledir ama bu herkes için olabilir. Samimi bakacağız. Hem olaylara hem etrafımıza gelişen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği olaylara. Yani bunlar böyle sıradan olaylardır efendim. Ekonomiktir, sosyaldir, jeolojiktir, jeopolitiktir, bilmem, böyle bakmayacağız. Öyle olmaz. Evet. Yani bunlar zahiren öyle görünür. Doğru. Ama batın ehli olacağız. Yani biz zahiri bileceğiz ama batına göre hareket edeceğiz. Batına göre bakacağız olaylara. Olaylar metafiziktir. Hocamız açıkladı defalarca. İnsan ve dünya metafiziktir dedi. Yani dünyada Mehdilerin, daha önce gelmiş Mehdilerin, küçük Mehdilerin ve Deccallerin mücadelesiyle devam eden bir yapıdır dünya. Şu anda da aynısı oluyor. Yani Afganistan'daki durum millet zannetmesin öyle, hani başka bir şeyden dolayı, öyle değil. İran-Irak savaşı başka bir şeyden dolayı değil. Mehdi arıyor ya herkes. İşte hocamız açıklamıştı, CIA'nin bir tane bölümü var, birimi var. Sadece Mehdi Aleyhisselam'ı araştırıyor. Hazreti İsa'yı arıyor sadece. Orada burada işte buluyoruz diye olmadık işler yapıyorlar. Sırf Mehdi Aleyhisselam'ın yani bazı kişilerin kendi kafasına göre ortadan kaldırılması içindir. Atılan bombalar, yapılan savaşlar engellenmesi içindir. Ama Mehdiyet konusu inkarı mümkün olmayan, engellenmesi mümkün olmayan
Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir kaderdir.
Maşallah. Mehdi.
Yani kim ne yaparsa yapsın, elinden geleni ardına koymasın. İşte az önce de konuştuk müşriklerin, münafıkların da bir sürü faaliyetleri olacak. Beyhude, boşuna. Mehdi Aleyhisselam tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği şekilde o fiziksel özelliklere sahip, anneden babadan olma cismani bedeniyle İstanbul'da çıkacak, faaliyetler yapacak, sonra zuhur edecek. Herkes bunu fark edecek. Türkistan Birliği'ni inşallah Allah'ın izniyle, değil mi? Yani İslam'ın yeryüzüne hakimiyetine vesile olacak. Başına da o geçecek. Bu kadar. Böyle olacak yani. Bunun dışında başka bir beklenti yok. Bunun aleyhinde çalışmalar yapanlar da bunu görecek. Allah razı olsun, hocamız çok güzel anlatıyor mesela. Maşallah. Bizi bilgilendiriyor. Biz şimdi, değil mi, önümüzdeki günlerde 10 yıl sonra ne olacağını biliyoruz. Tabii Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin anlatımlarından bu çok açık bir şekilde çıkıyor. Ne kadar güzel, Cenab-ı Allah bize kaderi seyrettiriyor. Maşallah. Bunun konforunu, bunun lüksünü yaşıyoruz. Ama nasıl oluyor? Herkes samimiyetle bakacak. Tabii. Yani Cenab-ı Allah'ın, değil mi, doğru vaadi haktır. Böyle bakacak. Tabii. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sözleri doğrudur, haktır. Böyle bakacak. O zaman ferahlık oluyor işte. Sürpriz de olmaz. Yani münafığa müşriye sürpriz olacak tabii. Mehdi aleyhisselam çıkınca. Ama müminlerin şevki, heyecanı artacak. İmanları artacak. İnşallah.
İnşallah.
Mehdi aleyhisselam ile ilgili, ayrı zamanla ilgili bir anlatım mı var?
Bir anlatım var. Kimi Müslümanlar Mehdi Aleyhisselam'ın bu kadar alametleri vesairesi olmuşken bunları kabul etmek istemiyorlar. Allah'ın izniyle biz de Peygamber Efendimiz'in emrettiği gibi her zaman, her boşlukta, her ortamda bunu dile getirmeye sürdüreceğiz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biri olan kuyruklu yıldızın geçmesiyle ilgili bir slaytlarımız var. Harley kuyruklu yıldızının çıkışı Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın geliş alametlerindendir diye. Peygamberimizin konuyla ilgili hadislerini okuyorum. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldızı görünecektir. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Slide'da Halley'in gelişini anlatan gazete küpürlerini de görüyorsunuz. Tam hadislerde belirtildiği gibi 1986 yılında Hicri 1406'da, yani 14. yüzyılın başlarında Halley kuyruklu yıldızı dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 1981 ve 1982 Hicri 1401-1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Bu yıldızın doğuşunun da diğer çıkış alametleriyle aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir. Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda Müslümanlar açısından çok önemli, hatta dönüm noktası sayılabilecek olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan bir kısmı Peygamberimizden aktarılan rivayetlerde de bildirilmiştir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak olmuştur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Hazreti Yahya Aleyhisselam öldürüldüğünde de görülmüştür. Bu yıldız geçtiğinde meydana geldiği rivayet edilen diğer önemli olaylar da şunlardır. Hazreti İsa Aleyhisselam doğmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde de bu yıldız görülmüştür. Halley kuyruklu yıldızının bir diğer önemli özelliği de 19 sayısıyla dikkat çekici durumlar olmasıdır. Halley kuyruklu yıldızı 76 yılda bir geçiyor. Tabloda görüyoruz, 19'un 4 katı. Bu yıldız en son Hicri 1406'da görüldüğü, yani 19 çarpı 74 yine 19 rakamına işaret ediliyor. Bu konuyla ilgili diğer bir ilginç durum da şudur. Yukarıda da hesapladığımız gibi Halley yıldızının geçmiş olduğu Hicri 1406 yılı 19'un tam 74 katıdır. 74 sayısı ise aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de 19 mucizesine işaret edilen Müddessir suresinin sıra numarasıdır. Kur'an'ın Müddessir suresinin 74. sure 30. ayetinde 19 sayısının müminler için bir rahmet, inkar edenler için ise bir fitne vesilesi olduğu bildirilmektedir. Müddessir suresinin 1. ve 2. ayetlerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ey örtünen kalk ve korkut şeklinde buyurulmaktadır. Bu ayetlerin açık anlamıdır. Fakat bu ayetlerin ahir zamanı yönelik işari bir manası da bulunmaktadır. Belki de ey gizlenen denilerek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek olan ve Hicri 1406'da çıkış alametlerinden biri kuyruklu yıldızın doğuşu hadisesi belirecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselama işaret ediliyor olabilir. İnşallah buna inananlardan artmasını sağlamak için biz böyle her dediğim gibi toplumda, ortamda bunları tebliğ edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Maşallah. Bu yıldızın geçmesiyle ilgili peygamberimiz mesela 1400'de Hazreti Mehdi'nin etrafında insanlar toplanmaya başlar buyuruyor hadisinde. Yani 1979 yılında demek ki faaliyetlerine başladığını anlıyoruz. Bu yıldızın geçtiği zaman da Hazreti Mehdi'nin insanlara gözükeceğini peygamberimiz bildiriyor. Yani çıkış zamanı olarak bildiriyor. İnşallah. O da ayrı bir bilgi tabii.
Maşallah. Çok büyük müjde elhamdülillah. İnsanların yani çok ciddi bir heyecanla beklemesi Allah'ın halifesini inşallah Halifetullah görmüş olacak inşallah. Hazreti İsa'ya kavuşma inşallah onu görmüş olacak. Hazreti İsa'yı görmüş olacak insanlar. Dolayısıyla bir takım böyle insanların çıkmayacak bu yüzyılda değil söylemlerine inanmayıp itibar etmeyip inşallah Peygamber Efendimizin asıl söylediğine yani ne söylüyorsa ona evet emrettiklerine ona bizim inanmamız gerekiyor. İnşallah. Dolayısıyla Allah da ayetlerinde bildiriyor. Şeytandan Allah sınım. Allah nurunu tamamlayacaktır diyor inşallah. İnşallah. İslam dünyaya hakim olacak. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle zuhurunu bekliyor. Dünyadaki bu savaşlar, kan hepsini durduracak inşallah. Sevgi ve barış ortamı olacak. Bunun için de çok ciddi mücadele, cehd etmemiz gerektiğini biz Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz inşallah.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımızı canlı yayın olarak A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyebilirsiniz. Ve saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını Adıyaman Aksu TV, Harun Yahya TV ve A9 TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.